Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Oliver Sacks'ın Müzikofelya.
Tales of Music and the Brain adlı kitabı, müziğin insan beynindeki yerini nörolojik vakalar üzerinden inceleyen.
Bilimsel deneme ile klinik anlatı arasında duran bir çalışmadır. Sacks, müziği yalnızca estetik bir zevk ya da eğlence olarak ele almaz. Onun bellek, hareket, duygu, algı ve kişisel kimlikle kurduğu güçlü ilişkiyi araştırır. Kitapta müzik yetisinin aniden ortaya çıkması, müziği algılayamama, zihinde durmadan dönen melodiler, müzikal halüsinasyonlar ve olağanüstü müzik belleği gibi çok farklı deneyimler yer alır. Yazar, hastalarının sıra dışı durumlarını teşhis etiketlerine indirgemeden aktarır, her vakanın gündelik yaşam ve benlik algısı üzerindeki etkisini de dikkate alır. Eserin amacı, beyinde tek bir müzik merkezi bulunmadığını, müzikal deneyimin çok sayıda sinirsel sistemin ortak çalışmasından doğduğunu göstermektir. Böylece kitap, müziğin hastalıkla ilişkisini incelerken insan olmanın duyusal ve duygusal boyutlarına da odaklanır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, müzik beynin tek bir bölgesine değil, geniş bir sinir ağına dayanır. Sacks'ın temel yaklaşımı, müziğin beyinde tek bir noktada işlenen basit bir uyaran olmadığıdır. Bir melodiyi tanımak için perde, ritim, tını ve ezgisel yön gibi öğelerin algılanması gerekir. Bir parçadan etkilenmekse, bunlara bellek, beklenti, duygu ve kişisel çağrışımların eklenmesini içerir. Çalmak ya da söylemek söz konusu olduğunda hareket planlama, işitsel geri bildirim ve dikkat de devreye girer. Bu nedenle bir kişinin konuşma becerisi ciddi biçimde zedelenirken müzik icra edebilmesi ya da bunun tersine müzik algısında büyük güçlük yaşaması mümkündür. Kitapta ele alınan amuzi örnekleri, müziğin bazı insanlara düzenli bir ses bütünü yerine gürültü gibi gelebileceğini gösterir. Buna karşılık bazı nörolojik değişimlerde müziğe ilgi veya üretme isteği olağan dışı biçimde yoğunlaşabilir. Sacks, bu karşıtlıkları kullanarak normal işleyişi anlamaya çalışır. Bir yeti kaybolduğunda, değiştiğinde veya aşırı güçlendiğinde, o yetinin hangi zihinsel bileşenlerden oluştuğu daha görünür hale gelir. Kitabın bilimsel değeri de buradadır. Müzik hakkındaki genellemeleri soyut teorilerden çok, algı ve davranışın gerçek yaşamda nasıl değiştiğini gösteren dikkatli gözlemlerle sınar. Bu yaklaşım, müzikal deneyimin hem biyolojik hem de kişisel bir olgu olduğunu açıkça ortaya koyar. İkinci olarak, olağan dışı müzikal deneyimler. Algının ne kadar değişken olduğunu gösterir, müzikofelya, müzik sevgisinin evrensel sayılabilecek yönüyle bunun aşırı, zorlayıcı veya acı verici biçimleri arasındaki sınırı araştırır. Sacks, yıldırım çarpmasından sonra piyano çalmaya yoğun biçimde yönelen bir kişinin öyküsü gibi örneklerle, nörolojik bir olayın müzikle ilişkiyi beklenmedik biçimde dönüştürebileceğini anlatır. Williams sendromlu çocuklarda görülen belirgin müzik ilgisi de kitabın incelediği örneklerden biridir. Ancak eser, sıra dışı yetenekleri romantikleştirmez. Müzikal yoğunlaşma, kişinin hayatını zenginleştirebileceği gibi denetim kaybına, takıntılı dinleme veya sürekli müzik düşüncelerine de dönüşebilir. Zihinde istemsizce tekrarlanan ezgiler, çoğu kişinin yaşadığı geçici bir durumdur. Fakat bazı vakalarda kalıcı ve bunaltıcı bir özellik kazanabilir. Müzikal halüsinasyonlarda ise kişi dışarıda hiçbir ses yokken son derece canlı müzik duyabilir. Bu durumların işitme kaybı, nörolojik hastalıklar veya başka etkenlerle ilişkili olabilmesi, duyma eyleminin kulağın aldığı sesle sınırlı olmadığını gösterir. Beyin, eksik duyusal girdiği bellekten gelen örüntülerle tamamlayabilir. Sacks'ın vurgusu şudur, müzik algısı pasif bir kayıt süreci değildir. Beyin sürekli olarak sesleri seçer, düzenler, geçmiş deneyimlerle karşılaştırır ve anlamlı bir bütün haline getirir. Bu düzenek değiştiğinde, kişinin dünyayı işitme biçimi de köklü biçimde değişir. Üçüncü olarak, müzik belleği. Unutkanlığın içinden kişiye ulaşabilen ayrı bir yol olabilir, kitabın en etkileyici çizgilerinden biri. Müzik belleği ile gündelik olaylara ilişkin belleğin her zaman aynı kaderi paylaşmamasıdır. Sacks, ağır amnezi yaşayan bazı kişilerin yeni olayları yalnızca birkaç saniye hatırlayabildiğini, buna rağmen karmaşık eserleri çalabildiğini, okuyabildiğini, yönetebildiğini veya müzik hakkında ayrıntılı bilgiye erişebildiğini aktarır. Bu gözlem, belleğin tek parça bir depodan ibaret olmadığını destekler. bir kişinin geçmişte yaşadığı belirli bir günü anımsaması, enstrüman çalma becerisi ve tanıdık bir şarkıya duygusal tepki vermesi. Kısmen farklı bellek sistemlerine dayanabilir. Müzik, özellikle zaman içinde akan yapısı nedeniyle kişinin dikkatini ve eylemini anlık olarak örgütleyebilir. Demans yaşayan kişilerde tanıdık şarkıların bazen katılım, duygu ifadesi veya iletişim için bir kapı açmasının nedeni de budur. Yine de saks, müziği her tür unutkanlığı çözen bir araç gibi sunmaz. Kitapta, bir hastanın açık bilgilerini hatırlatmak amacıyla bilgileri ezgiye yerleştirme denemesinin başarılı olmadığı da anlatılır. Bu başarısızlık önemlidir. Müzik, korunmuş olan benlik duygusuna ve performans becerilerine ulaşabilir, fakat kaybedilmiş epizodik belleği otomatik olarak yeniden kurmaz. Dolayısıyla eser, müzik terapisine umut bağlarken klinik sınırları da korur. Müzik güçlü bir destek olabilir, ancak nörolojik hasarın basit bir telafisi değildir. Dördüncü olarak, ritim ve melodi. Hareketi düzenlemede tedaviye yardımcı bir çerçeve sunar, saks. Müziğin hareket üzerindeki etkisini özellikle Parkinson hastalığı ve benzeri hareket güçlükleri bağlamında ele alır. Ritim, düzenli zaman işaretleri sağlayarak adım atma, tempo tutma veya tekrarlanan eylemleri başlatma sürecini kolaylaştırabilir. Bazı kişiler konuşurken, yürürken ya da gündelik hareketleri gerçekleştirirken, zorlanırken, müzik eşliğinde daha akıcı ve organize hale gelebilir. Bunun nedeni müziğin kasları doğrudan iyileştirmesi değildir. Daha çok işitsel ritmin dikkat, zamanlama ve motor planlamaya dışarıdan bir yapı sunmasıdır. Müzik, hareket için öngörülebilir bir iskelet oluşturabilir. Bu fikir, rehabilitasyon ve müzik terapisi açısından değerlidir. Çünkü yalnızca ölçülebilir hareket değişimini değil, kişinin katılma isteğini de etkileyebilir. Tanıdık bir ezgi, egzersizi soyut ve yorucu bir görev olmaktan çıkarıp anlamlı bir etkinliğe dönüştürebilir. Ancak kitap, bu uygulamaları standart bir reçete olarak vermez. Müzikal tepki, kişinin işitmesine, geçmiş deneyimine, hastalığının seyrine ve seçilen müziğe göre değişir. Bir parça bir kişiyi harekete geçirirken başka bir kişide hiçbir etki yaratmayabilir. Saks'ın vakaları bu nedenle tedavinin kişiselleştirilmesi gerektiğini düşündürür. Müzik klinik bakımın yerine geçmez, fakat ilaç, fizyoterapi ve sosyal destekle birlikte kullanıldığında işlevselliğe katkı sağlayabilecek bir araçtır. Kitap, ritmin bedensel yaşamla bağını bu temkinli çerçevede görünür kılar. Son olarak, müzik. Duyguları temsil etmeden kimlik ve aidiyet duygusunu güçlendirebilir, saksa göre müziğin dikkat çekici tarafı. Sözcükler olmadan çok güçlü duygular uyandırabilmesidir. Enstrümantal bir eser, belirli bir olay ya da düşünceyi dil gibi açık biçimde anlatmaz. Buna rağmen dinleyende özlem, sevinç, gerilim, yas veya huzur gibi yoğun deneyimler yaratabilir. Kitap, bu görünürdeki çelişki müziğin soyut yapısıyla kişisel bellek arasındaki etkileşim üzerinden düşündürür. Bir şarkı, ilk dinlendiği dönemle, aile ilişkileriyle, bir yerle veya hayatın belirli bir evresiyle bağ kurabilir. Bu yüzden müzik, yalnızca bir duyguyu tetiklemez, kişinin süreklilik duygusunu da besleyebilir. Demans veya ağır iletişim sorunları yaşayan insanlarda müzik aracılığıyla yeniden ortaya çıkan tepki ve ifade anları bu ilişkinin klinik önemini gösterir. Müzik aynı zamanda toplu bir deneyimdir. Birlikte söylemek, dans etmek veya aynı ritme katılmak bireyler arasında sözsüz bir eşgüdüm yaratır. Saks bu olguları, insanın müziğe neden bu kadar güçlü tepki verdiğini kesin olarak açıklayan tek bir evrimsel teori sunmak için kullanmaz. Aksine müziğin işlevinin tam olarak çözülemediğini kabul eder. Ancak vakaların toplamı, müziğin insan yaşamında süsleme niteliğinde olmadığını düşündürür. Duygusal düzenleme, sosyal bağ, anı çağrışımı ve benlik anlatısı içinde kalıcı bir rol oynar. Bu yönüyle kitap, müziği kültürel bir ürün olmanın ötesinde, bilinç deneyiminin önemli bir bileşeni olarak ele alır. Sonuç olarak, müzikofelya. Nörolojiye ilgi duyan genel okurlar, müzisyenler, müzik eğitmenleri, psikologlar, terapistler ve sağlık alanında çalışanlar için özellikle uygun bir kitaptır. Teknik nörobilim altyapısı olmayan bir okur da eserden yararlanabilir. Çünkü saks karmaşık kavramları öncelikle insan deneyimleri üzerinden açıklar. Kitap, müziğin neden bir anıyı canlandırabildiği, bazı koşullarda hareketi kolaylaştırabildiği veya konuşmanın ulaşamadığı duygusal tepkileri ortaya çıkarabildiği konusunda daha incelikli düşünmeyi sağlar. Aynı zamanda okuru, her müzik deneyiminin olumlu olmadığını, amüzi, müzikal halüsinasyonlar ve zorlayıcı melodik düşünceler gibi durumların da var olduğunu görmeye davet eder. Bu denge, eserin pratik değerini arttırır. Müzik terapisine ilişkin abartılı sonuçlar yerine, olasılıkları ve sınırları birlikte gösterir. Benzer popüler bilim kitaplarından ayrıldığı nokta, müzik bilişini yalnızca beyin görüntüleme bulguları ya da genel teoriler üzerinden anlatmamasıdır. Klinik vakalar, bilimsel soruları somut hayatlara bağlar. Seks hastalarını yalnızca bir belirti örneği olarak kullanmaz, onların zevklerini, kayıplarını, uyum çabalarını ve kimliklerini dikkate alır. Kitabın bölümlü ve vaka odaklı yapısı tek bir büyük teori arayanlara dağınık gelebilir. Fakat aynı yapı, müzik ile beyin arasındaki ilişkinin tek bir açıklamaya sığmadığını dürüstçe yansıtır. Sonuçta eser, müziği daha dikkatli dinlemeyi ve insan zihninin çeşitliliğini daha gerçekçi kavramayı sağlayan erişilebilir, fakat düşünsel olarak yoğun bir incelemedir. Destek olmak isterseniz Oliver Sacks kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.